Ayrım 7 Dönüş Yolu Erich Maria Remarque Sayfa 61 Saate kaçamak bir bakış atıyorum. Ancak birkaç saatten beri burada olduğum halde Willy ile Ludwig'i görmeyeli birkaç hafta geçmiş gibi geliyor. Onlara bir koşu gitmeyi pek istiyorum. Çünkü artık hep ailedekilerin arasında yaşamam gerektiğine bir türlü inanamıyorum. Yarın, öbür gün, herhangi bir gün yine omuz omuza lanetler ederek ve bitik bir halde ama birlikte yürüyecekmişiz gibi bir duygu var hala içimde. Sonunda masadan kalkıp pelerinimi koridordan alıyorum. "Anam, bu gece evde kalmıyor musun?" diye soruyor. Başka türlü konuşsam anlamayacağı için gidip kaydımı yaptırmam gerekiyor diyorum. Anam benimle merdivene kadar geliyor ve "Dur biraz" diyor, "hava karardı, ışık getireyim." Olduğum yerde şaşarak kalıyorum. Bir ışık mı? Hem de birkaç basamak merdiven için mi? Hey Allah'ım, oysa ben vıcık vıcık çamurlu nice obüs çukurlarının birinden ötekine geçtim ve altı üstüne gelmiş nice yollarda yürüyüşe katıldım. Hem de geceleri şiddetli ateş altında ve hiçbir ışık olmadan. Şimdi bir merdiven için mi ışık isteyeceğim? Ah ana ah! Ama yine de bekliyorum. Bir lambayla gelip ışık tutuncaya kadar bekliyorum. Beni karanlıkta ışıkla okşamak istermiş gibi bir hali var. Arkamdan "Dikkat et Ernst" diye sesleniyor. "Başına bir şey gelmesin." Burada memleketimde hem de barışta ne gelirmiş başıma anacığım diye gülümsüyor ve başımı yukarıya kaldırıp ona bakıyorum. Anam korkuluğun üstünden sarkıyor. Küçük ve ürkek yüzüne lamba fanusunun altın sarısı gölgesi vuruyor. Işıklar ve gölgeler anamın arkasındaki koridora doğru gerçek dışı şekiller halinde uçuşuyorlar. Ve birden içimde bir sallanma hissediyorum. Tuhaf bir duygululuğa kaptırıyorum kendimi. Tuhaf bir acı duyar gibiyim. Dünyada şu ürkek yüzden başka hiçbir şey yokmuş ve ben yine bir çocuk olmuşum gibi bir duygu bu. Yolda başıma bir şey gelmesin diye merdivenden ışık tutulması gereken bir çocuk olmuşum da bu arada olup biten her şey bir hayal ve rüyaymış gibi tuhaf bir duygu var içimde. Ama lamba ışıkları palaska kayışımın tokasına sert yansılar yapmaya başlıyor. Saniye uçup gidiyor ve ben çocukluktan kurtuluyorum yine. Sırtımda yine üniforma var. Merdivenlerden aşağı üçer basamak atlıyorum ve arkadaşlarıma yine kavuşabilmek için kapıyı hırsla açıyorum. Önce Albert Troske'ye vuruyorum. Anası ağlamış, gözlerinden belli. Ama böyle şeyler bugüne özgü törelerden olduğundan pek merak edilecek bir durum değil. Ne var ki Albert'te bir değişiklik göze çarpıyor. Islak bir fino köpeği gibi oturuyor masanın başında. Yanı başında da ağabeyi var. Onu epeydir görmemiştim. Bütün bilgim cephe hastanesinde bir süre yatmış olmasından öteye geçmiyor. Şişmanlamış, yanakları da al al olmuş. Şakacı bir tavırla "Merhaba Hans" diyorum. Ne var ne yok bakalım. İki ayak üstünde yürüyebilmekten iyi şey yok değil mi? Hans anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor. Frau Troske lafını ağzında bırakıp dışarıya çıkıyor. Albert bana bir göz işareti yapıyor. Hiçbir şey anlamadan bakmıyorum. İşte o zaman Hans'ın sandalyesinin yanında koltuk değnekleri durduğunu görüyorum. Bir şeyler söylemiş olmak için "Hala iyileşmedi mi?" diye soruyorum. Hans "Yo, iyileştik" diye yanıt veriyor. "Hastaneden geçen hafta taburcu edildim." Ve koltuk değneklerini alıp dayanarak iki sıçrayışta sobaya kadar gidiyor. İki ayağı da yok. Sağındaki demirden bir protez ama solundaki takma ayağı kundura bile giymiş. Az önceki budalaca sözlerine utanıyor ve "Bilmiyordum Hans" diyorum. Başıyla hak veriyor. Ayakları Karpatlar'da donmuş, sonra da kangren olmuş ve ikisini de kesmeleri gerekmiş. Getirdiği takma ayakları altına doğru iten Frau Troske, "Tanrı'ya şükürler olsun ki sadece ayaklar" diyor. "Keyfini bozma Hans. Biz bir çaresini buluruz işlerin. Sen de yine eskisi gibi yürürsün." Ve oğlunun yanına oturup saçlarını okşuyor. O "Bana bu da yeter" yanıtını veriyor. Ona bir cigara veriyorum. Böyle anlarda başka bir şey yapılamaz ki. Ne derece iyi düşünürsek düşünelim her şey, her laf çiğ kalıyor. Güçlükle ve tutuk tutuk konuşuyoruz gerçi. Ama birimizden biri, yani ben ya da Albert, ayağa kalkıp da bir aşağı bir yukarı dolaşınca Hans'ın sıkıntılı ve acılı bakışlarının ayaklarımızdan ayrılmadığını fark ediyoruz. Anasının bakışları da aynı şeyi yapıyor. Hep ve sadece ayaklar. Ayaklar nereye giderse bakışlar da oraya. Sizlerin ayakları var, benim ayağım yok der gibi. Şu sırada başka türlü de düşünemez herhalde. Anası yalnız onunla ilgileniyor. Albert'in de bu halden acı duyduğunu fark etmiyor. Albert birkaç saat içinde pek çekingen bir hal aldı. Onu buradan çıkarmaya bir bahane olsun diye bana bak diyorum, gidip kaydımızı yaptıracağız da. Albert acele acele peki diyor. Dışarıya çıkınca rahat bir soluk alıyoruz. Islak kaldırımlarda akşamın yumuşak yansıları var. Fener ışıkları rüzgarla titreşiyor. Albert gözlerini hiç ayırmadan hep aynı noktaya dümdüz baktıktan sonra ''Buna karşı benim elimden ne gelir?'' diye tutuk tutuk başlıyor. Ama aralarında oturup da anamın ve onun halini görünce kendimi de suçlu sanıyor. Benim iki ayağım var diye kendimden utanıyorum. Böyle sapasağlam olmak pek dokunuyor. Hiç değilse şu Ludwig gibi kolumda bir yara olsaydı, böylesine göze batmazdım. Onu avutmaya çalışıyorum ama o diğer tarafa bakıyor. Ne söylersem söyleyeyim inanmıyor. Ama hiç değilse ben rahatlıyorum. Avuntu denilen şey de hep böyledir aslında. Willie'ye uğruyoruz. Odası pek karmakarışık bir halde. Karyolası sökülüp duvara dayanmış. Büyütülmesi gerekiyor. Çünkü Willie askerde öyle boyattı ki karyolası da sığmıyor artık. Karyola tahtaları, keserler ve testereler saçılmış odanın şurasına burasına. Bir sandalyenin üstünde koca bir çanak dolusu patates salatası göze çarpıyor. Willie'nin kendisi görünürlerde yok. Anasının anlattığına göre tertemiz olmak için bir saattir banyodaymış. Biz de bekliyoruz. Frau Homeyer Willie'nin sırt çantasının önünde çömelmiş karıştırıyor. Vaktiyle çorap oldukları sanılan kirli bir takım paçavraları çantadan alırken her tarafı delik deşik diye mırıldanıyor ve yüzümüze bakıyor. Savaş yapımı deyip omuz silkiyorum. Kadın demek savaş yapımı diye öfkeyle söyleniyor. Sizin de bilmediğiniz yokmuş. Ben onları ele geçirmek için 8 gün kapı kapı dolaştım. Şimdi hepsi parça parça. Yenilerini bulmak da olanaksız. Çorap parçalarını tasalı tasalı gözden geçiriyor. Savaşta haftada bir temiz çorap giyecek kadar zaman bulmuşsunuzdur herhalde. Willie son izinden dönüşünde 4 çift çorap almıştı yanına. Sadece 2'sini geri getirdi. Onlar da bu halde. Ve elini çorapların deliklerinde dolaştırıyor. Willie'yi savunmaya niyetlendiğim sırada Willie'nin kendisi büyük bir zafer böğürtüsüyle odaya paldır küldür giriyor. İşte buna talih derler. Akşama da buğda tavuk var. Tencereye adak geldi. Elinde tuttuğu besili bir horozu bayrak gibi sallıyor. Horozun yeşilli sarılı kuyruğu ışıldıyor. İbiği kıpkırmızı parlıyor. Gagası kanlı. Karnımı iyice doyurmuş olduğum halde ağzımın suyu akıveriyor. Willie elindeki horozu mutlulukla sallıyor. Frau Homeyer yerinden fırlayıp ''Nereden buldun onu?'' diye feryadı basıyor. Willie horozu sundurmanın arkasında gözetleyip yakaladığını ve boğazlaması için sadece 2 dakika yettiğini övüne övüne anlatıyor. Sonra da anasının omuzuna vurarak ''Biz bunu cephede öğrendik ana'' diyor. Willie'nin bir defasında aşçıbaşı yamaklığına seçilmesi boşuna değildi. Kadıncağız oğlu bir bomba yutmuş gibi bakıyor. Sonra da kocasına sesleniyor. Kolu kanadı kırık bir sesle ''Oscar şu hale bak'' diye inliyor. Binding'in damızlık horozunu boğazlamış. Willie Binding'de neci oluyor diye soruyor. Horoz yandaki komşu Binding'indi. Sütçü Binding'in. Aman Tanrım nasıl yaptın bu işi? Frau Homeyer bir sandalyeye yığılıveriyor. Willie şaşarak ''Böyle nefis bir kızartmalığı göz göre göre bırakamazdım ya'' diyor. ''Bir saniyelik bir işti.'' Frau Homeyer bir türlü yatışmak bilmiyor. ''Şimdi kim bilir neler neler olacak? Binding öfkesi topun derifin biridir zaten.'' Willie ciddileşip ''Sen beni ne sanıyorsun Tanrı aşkına?'' diye tahkire uğramış gibi soruyor. ''Bu işi yaparken bir fare bile görmedi beni. Ne sanıyorsun sen? Bu işlerin acemisi değilim.'' Şimdiye kadar boğazladığım horozların bu tam 10.'sü. Yani bir çeşit jübile horozu. Rahat rahat mideye indirebiliriz. Binding'in ruhu bile duymaz. horozu okşar gibi sallıyor. Ağzımı tatlandır bakalım şöyle bir güzel. Haşlamasını mı yapsak yoksa kızartsak mı? Kendini kaybedecek hale gelmiş olan Frau Homeyer, onun bir lokmacığını olsun ağzıma koyacağımı mı sanıyorsun sen diye haykırıyor. Hemen geriye götür onu. Billy, ben aklımı kaçırmadım ki diye ısrar ediyor. Ana perişan bir halde, iyi ama horozu çaldın sen diye inliyor. Billy, çalmak mı diye kahkahayı basıyor. Bir bu laf eksikti. Savaş tazminatı olarak el koydum sadece. Ya da elde ettim buldum. Çalmak ha? Birisinin parasını alan için kullanılır bu çalmak kelimesi. Tıkınmak için bir şeyler ele geçirenler için değil. Yoksa bizler epeyce hırsızlık yapmış sayılırız. Öyle değil mi Ernst? Elbette Billy diyorum. Horoz senin ayağına geldi. Hani şu ştadında 2. batarya komutanının horozunda olduğu gibi. O horozdan bütün bir bölüye buğda tavuk çıkardığını hatırlar mısın hala? Adam başına bir parçaydı. Billy gururu okşanmış gibi sırıtıyor ve ocağın demirine eliyle vurduktan sonra hayal kırıklığına uğramış bir tavırla buz gibi diyor. Yoksa kömürümüz mü yok? Frau Homeyer'in heyecandan dili tutulmuş gibi başını iki yana sallamakla yetiniyor. Willy iyi kalpli bir davranışla bir el işareti yaparak ''Yarından tezi yok bulurum ben'' diyor. ''Şimdilik şu eski sandalyeden faydalanalım. Nasıl olsa her tarafı sallanıyor. Sokağa atsan kimse 10 para vermez.'' Frau Homeyer oğlunu yeniden ve büyük bir hayretle süzüyor. Sonra elinden önce sandalyeyi arkasından doğrusu çekip alıyor ve sütçü Binding'lerin yolunu tutuyor. Billy gerçekten öfkeleniyor ve horoz elden gitti. Hem de ölüsü diyor kederli kederli. Bunun ne demek olduğunu anlarsın değil mi Hans? Cephedeyken bir bakla kırı atın etini yumuşatmak için koskoca bir piyanoyu yakmış olan bizlerin şimdi bir tek sandalyeyi elde edememesine aklım pek almıyor. Cephedeyken mideyle ilgili her şeye bir ahlak sorunu olarak değil, şans eseri diye bakılmasına karşın, şimdi burada elimizin her isteğine boyun eğmemek gerektiğini belki yine de kavrayabilirim. Ama nasıl olsa ölmüş bir horozun geriye götürülmemesi gerektiğine, bir acemi erin bile bileceği bu basit gerçeğe karşın, bunda hala ısrar edilmesi sersemliğin ve budalalığın âlâsı bence. Willy öfkeyle böyle şeyler burada moda haline gelirse aç kaldığımızın resmidir. Gözün açmaya bak diyor. Şimdi kendi aramızda olsaydık yarım saate kalmaz nefis bir buğda tavuk hazır olurdu. Ben bir de salça yapardım. Bakışları kapıyla ocak arasında dolaşıyor. En iyisi buradan sıvışmak diye öneriyorum. Buranın havası bizler için tehlikeli hala. Ama Frau Homeyer geri geliyor ve soluk soluğa ''Adam evde değildi'' dedikten sonra sözlerine heyecanla devam etmek istiyor. Ama Willy'nin giyinmiş olduğunu görünce her şeyi unutuyor. ''Hemen gidecek misin?'' diye soruyor. Willy gülerek ''Şöyle bir çevreyi keşfe çıkacağız'' zannediyor. Kadıncağız ağlamaya başlıyor. Willy anasının omzuna çekingen bir şekilde vuruyor. ''Yine geleceğim. Hem şimdi artık her zaman geri geleceğiz. Pek sık hem de. Sen beni iyi dinle.'' Schloss Caddesi'ne arşınlıyoruz. Ellerimiz ceplerimizde ve yan yanayız. Ludwig'i de alsak mı diye soruyorum. Willy başını iki yana sallıyor. Uyuması daha uygun. Uyku onun için daha iyi. Kent tedirgin. Denizcilerle dolu kamyonlar yıldırım gibi geçiyorlar. Kızıl bayraklar dalgalanıyor. Belediye binasının önünde kucak kucak bildiriler dağıtılıyor. Halk bildirileri denizcilerin elinden kapışıyor ve yer gibi okuyor. Hepsinin gözleri parlıyor. Rüzgar paketlerden bir tanesini alt üst edip bildirileri bir güvercin bulutu gibi havaya savuruyor. Kağıtlar ağaçların dallarına takılıyor ve hışırdıyor. Yanımızda duran kurşuni kaputlu ve yaşlıca bir adam, ''Arkadaşlar'' diyor, ''Arkadaşlar şimdi her şey yoluna girecek.'' İhtiyar bunu söylerken dudakları titriyor. ''Hay Allah belasını versin be'' diyorum, ''Burada bir şeyler olmuş galiba.'' Adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Büyük kilisenin önüne yaklaştıkça kargaşa da büsbütün artıyor. Alan insan dolu. Tiyatro yapısının merdivenlerinde duran bir asker söylev veriyor. Bir karpit lambasının soluk ışığı askerin yüzünde uçuşuyor. Neler söylediğini pek iyi anlayamıyoruz. Çünkü arada bir uzun uzun ve şiddetle esen rüzgar her defasında ork musikisini de beraberinde getirip askerin ip incecik sesini iyiden iyiye bastırıyor. Heyecanlandıran ve ne olduğu belirsiz bir gerginlik havası kaplamış bütün alanı. İnsan yığınları bir duvar gibi, hemen hemen hepsi asker, çoğu da karısıyla. Bu susam ve karardı yüzlerin anlatımı cephedekinin aynısı. Çelikten miğferler giymiş yüzler de düşmanı böyle gözlerdi. Ama şimdi bu bakışlarda birdenbire bir başka şey yer etmiş. Yarın sezisi, bir başka hayatı bekleyişin o anlatılamayan ifadesi de var bu bakışlarda. Tiyatrodan sesler geliyor. Boğuk bir uğultu o seslere karşılık veriyor. Veli, hey işte başlıyor diye coşuyor. Kollar havaya kalkıyor, saflar kımıldanıyor, bir alay alana geliyor. Haykırışlar yükseliyor. İleri arkadaşlar diye yürüyüşün kaldırımlarda çıkardığı ses bir devin soluması gibi sarıyor bütün alanı. Dalgın dalgın ve sallana sallana biz de katılıyoruz. Sağımızda bir topçu yürüyor, önümüzde bir istihkamcı var. Gruplar gittikçe daha fazla birleşiyor. Birbirini tanıyanlar pek az ama yine hemen bir tanışıklık başlıyor. Askerler birbirleri hakkında fazla şey bilmek istemezler. Arkadaştırlar, bu da yeter onlara. Önümüzdeki istihkamcı yürüyüşe katılmamış bir askere, "Haydi Otto, sen de katıl," diye sesleniyor. Öteki çekiniyor, yanında karısı var. Kadın kolunu kocasının koluna geçirip onu süzüyor. Adam utangaç utangaç gülümsüyor. "Başka zaman Franz." Willy sırıtıyor. Araya eteklik girdi mi candan arkadaşlığa da şeytan karışıyor çok geçmeden. "Aç gözünü." İstihkamcı boş laf deyip ona bir cigara uzatıyor. "Kadınlar hayatın yarısıdırlar. Yeter ki her şey zamanında olsun." Kendimiz de farkında olmadan onlara ayak uyduruyoruz. Bu yürüyüş başka zamanlardakinden çok farklı. Kaldırım gürlüyor. İnsan dizilerinin üstünde yabanıl ve soluğu kesen bir umut şimşeği çakıyor şimdi. Dost doğru özgürlüğe ve hak tanırlığa gidiliyormuş gibi. Ama alay birkaç yüz metre sonra birdenbire duruyor. Belediye başkanının evinin önündeler. Birkaç işçi evin kapısını sarsıyor, ses yok. Ama kapalı pencerelerin arkasından bir an için görünüp kaybolan, sapsarı olmuş bir kadın yüzü gözden kaçmıyor. Kapıyı daha şiddetle sarsıyorlar. Pencereye de bir taş fırlatılıyor, bunu ikinci taş izliyor. Cam şangır şungur bahçeye iniyor. İşte belediye başkanı da birinci katın balkonunda görünüyor. Bir sürü insan sesleniyor belediye başkanına. Başkan kalabalığı iyi niyetine inandırmak için bir şeyler söylemeyi deniyor ama kimsenin onu dinlediği yok. Bir ses "Haydi yürü bizimle," diye bağırıyor. Belediye başkanı omuzlarını çaresizlikle indiriyor, başıyla da kabul işareti yapıyor. Birkaç dakika sonra alayın en önünde yürüyor. Evinden alınan ikinci kişi de gıda maddeleri dağıtımı müdürü. Ondan sonra bir tereyağı kara borsacısının sırası geliyor. Ama bir zahire tüccarını ele geçiremiyoruz. Çünkü herif gürültümüzü duyunca kirişi kırmış. Alay saraya yürüyor ve askerlik dairesi başkanlığının girişinde toplanıyor. Bir asker merdivenleri hızla tırmanıp içeriye dalıyor. Bekliyoruz. Bütün pencereler aydınlık. Sonunda kapı yine açılıyor. Yeniden başları uzanıyor. Eli çantalı bir adam dışarıya çıkıyor. Adam çantasından bir takım kağıtlar çıkarıp biteviye bir sesle söylev vermeye başlıyor. Heyecanla kulak kabartıyoruz. Willy ellerini kocaman kulaklarına götürüyor. Herkesten daha uzun boylu olduğu için adamın söylediklerini daha iyi anlayıp bizlere tekrarlıyor. Ama kelimeler üzerimizden denizin dalgaları gibi hışır hışır geçip gidiyor. Yankılar bırakıp sonra duyulmaz oluyor ama bize ulaşmıyor. Bizi birlikte sürüklemiyor. Bizi silkeleyip kendimize getirmiyor. Sadece hışır hışır geçip gidiyor. Tedirginleşiyoruz. Bir şey anladığımız yok. Bir şeyler yapmaya alıştık. Öyle ya, ihtilaldeyiz. İhtilalde de bir şeylerin olup bitmesi gerekir. Ama şu yukarıdaki adam sadece ve sadece konuşuyor. Bizi sükûne ve aklımızı başımıza toplamaya çağırıyor. Oysa aklı başında olmayan bir harekette bulunan görülmedi şimdiye kadar. Adam konuşmasını bitirip çekiliyor. Düş kırıklığıyla "Kimdi bu?" diye soruyorum. Yanı başımızdaki topçunun bu konuda bilgisi var. "İşçiler ve Askerler Şurası'nın başkanı," diye açıklıyor. "Eskiden işçiydi sanırım." "Veli ya," diyor ve kızıl saçlı kafasını tedirginlikle sağa sola oynatıyor. "Ne saçma şey, ben de hemen istasyona, oradan da dosdoğru Berlin'e gidilecek sanmıştım." Kalabalıktan sesler yükseliyor ve gittikçe artıyor. Belediye başkanının konuşması isteniliyor. Adamı sırtlayıp merdivene çıkarıyorlar. Belediye başkanı her şeyin büyük bir titizlikle inceleneceğini sakin bir sesle açıklıyor. Belediye başkanını merdivene çıkaran iki adam da onun yanı başında kemküm edip duruyor, korkudan ter döküyorlar. Oysa hiçbir şeyin geldiği yok başlarına. Suratlarına bağırılıp çağrılıyor gerçi ama onlara el kaldırmaktan herkes çekiniyor. Veli eh diyor, hiç değilse belediye başkanında yürek varmış. Topçu yok canım, o buna alıştı da diye açıklıyor. Onu birkaç günde bir böyle apar topar alırlar. Ona hayretle bakıyoruz. Albert böyle şeyler sık sık mı oluyor diye soruyor. Ötekisi başıyla doğruluyor. Cepheden yeni birlikler dönüyor her gün de her yeni gelen işleri yoluna koyması gerektiğini sanıyor. Böyle olunca da hep aynı. Albert ulan bir şey anlamıyorum ben diyor. Topçu ben de öyle diyor ve bütün yüreğiyle esniyor. Ben de bambaşka şeyler düşünmüştüm. Haydi hoşça kalın, basıp gideyim benim pire yuvası yatağa. Daha aklı başında bir iş yapmış olurum. Onu ötekiler izliyor. Alan gözle görülecek kadar boşalıyor. Şimdi bir başka delege konuşuyor. O da ölçülü davranılmasını öğüt veriyor. Önderlerin hepimizin işlerini yoluna koyacağını söylüyor. Şimdiden işe başlamışlar bile. Aydınlık pencereleri işaret ediyor, bizler için yapılacak en iyi hareketin evlerimize gitmek olduğunu söylüyor. Öfkeyle hay Allah cezasını versin be diyorum, hepsi bu kadar mıydı? Bu işe katıldığımız için kendimizi gülünç görüyoruz sanki. Önceden biz ne istemiştik ne oldu? Willy düş kırıklığından gelen bir öfkeyle bok canına olsun diyor. Ve omuz silkip ayaklarımızı sürüye sürüye uzaklaşıyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 71.